Ayrım 35, Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 307. Ertesi sabah David, Dr. Friedman'a giderken Brick de onunla gelmek istemiş ve ısrar etmişti. David karısına yaşamının birkaç yalanından birini söylemiş ve Morgan şirketinin bir işi için bazı kimselerle görüşeceğini bildirmişti. Debra ona inandı ve bikinisini giyip otel havuzunun kenarında güneşlenmeye gitti. Ruby Friedman bu sabah ziyaretinde oldukça ciddi görünüyordu. Onları masasının karşısına oturttu ve hemen konuya girdi. ''Baylar, bir sorunumuz var.'' diye başladı konuşmasına. ''Oldukça büyük bir sorunumuz var. Size bazı şeyleri anlatmadan önce şu röntgen filmlerini göstermek isterim.'' Döner koltuğundan kalkıp duvara gitti ve röntgen filmlerinin tutturulduğu ışıklı panonun ışığını yakıp filmleri iyice aydınlattı. ''Şu taraftakiler Edelman'ın İsrail'den gönderdiği filmlerdir. Bakın, şurada bomba parçası görülebiliyor.'' Şurası da optik ki yazmadan geçen iz, kemikteki hasar net olarak görülebiliyor. Burada Edelman'ın orijinal tanısını bunlara bakarak şekil ve ışık görememe haline dikkate alarak teyit edebiliriz. Yani optik sinir hasar görmüş ve iş bitmiş. Bunu söyledikten sonra eski filmleri çıkardı ve yenilerini ışıklı panoya yerleştirdi. Evet, işte bunlar da dün çekilen yeni filmler. Bakın, burada bomba parçası konsolide olmuş ve bir kese içine alınmış. Gerçekten de eski filmlerde daha net görünen minik parça yeni filmde çevresinde gelişmiş kemik nedeniyle daha flu görünüyordu. Bu bizim için iyi ve beklenen bir sonuç. Fakat şurada kiyazma kanalı içinde bazı gelişmeler var ki bunları değerlendirmemiz oldukça güç. Bunlar yara izi, selim ya da habis tümör veya kemik çipleri olabilirler. Ruby bir an durdu ve ışıklı levhaya başka filmler taktı. İşte bu da tomografi tekniğiyle alınan film. Bu da kiyazmanın kemik kanalının şekline uygun düşüyor. Fakat şurada... Uzanıp film üzerinde yarım daire şeklinde bir nokta gösterdi. Şu küçük nokta kafatası ana ekseni içinden geçiyor. Fakat ters dönmüş bir U harfi gibi yukarıya doğru kıvrılmış. Bana öyle geliyor ki yaptığımız tüm çalışmaların en önemli sonucu bu olabilir. Ruby sustu ve ışıklı tabloyu kapattı. Brick, ben bunlardan hiçbir şey anlamadım diye konuştu. Anlamadığı konularda yapılan açıklamalar ona hiçbir şey söylemiyordu. Ruby, tabii haklısınız diyerek gülümsedi. Ben sadece şimdi anlatacaklarıma zemin hazırlıyordum. Masasına döndü ve konusunda bir otorite olduğunu göstermek ister gibi konuşmasına tekrar başladı. Şimdi gelelim benim çıkardığım sonuçlara. Optik sinirde belirli düzeyde bir fonksiyon kaldığına kuşku yok. Sinir beyne hala dürtü gönderebiliyor. Sinirin küçük de olsa bir kısmı hasarsız. Burada sorulacak soru bu hasarsız kısmın ne büyüklükte olduğu ve fonksiyonun ne dereceye kadar geliştirilebileceği. Bomba parçacığı sinirin bir kısmını parçalamış. Örneğin 6 telli bir halatın 5 örgüsü ya da telini koparmış ya da 3 veya 4 telini diyelim, bunu bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bu tür hasarların giderilemeyeceği, onarılamayacağıdır. Ruby sustu ve uzunca bir süre sessiz kaldı. Karşısında oturan David ve Brick öne doğru eğilmişler. Onun tekrar konuşmasını merakla bekliyorlardı. Bu işin karanlık tarafı, yani durum bu ise, Debra tamamen kördür ve ömrünün sonuna kadar kör kalacak. Bununla beraber madalyonun bir de diğer yüzü var. Optik sinirin çok az hasar görmüş olması da mümkün ya da hiç hasar görmemiş de olabilir. David dayanamadı ve kızgın bir sesle "O halde neden görmüyor?" diye sordu. Bu durumdan hiçbir şey anlamıyordu. Hasar görmemiş ise görmesi gerekmez mi? Ruby onun yanık izleriyle çirkinleşmiş yüzüne dikkatle baktı ve bu ifadesiz maskenin altında ne kadar büyük acılar çektiğini anladı. Çelik gibi mavi gözlerde büyük bir acının izlerini görmek çok kolaydı. ''Özür dilerim David, bu vakanın karmaşıklığı beni de şaşırttı doğrusu ve olaya sadece akademik açıdan bakmak zorunda kaldım ve sizleri düşünemedim. Şimdi durumu size daha basitçe anlatmaya çalışayım.'' Koltuğuna iyice yaslandı ve ''Kiyazma hattındaki çentiyi anımsıyorsunuz değil mi? Bana öyle geliyor ki bu sidirin kendisi kemik parçaları tarafından sıkıştırılmış, şekil değiştirmiş ve bir bahçe hortumu gibi ezilip büzülerek beyne dürtü gönderemeyecek hale gelmiş.'' David dayanamadı ve şakağına yediği darbeler mi diye sordu.
Evet, o darbeler, kemik parçasının pozisyonunu değiştirmiş olabildiği gibi sinirin pozisyonunu da etkilemiş olabilir. Böylece beyne küçük de olsa bazı dürtülerin geçmesine izin vermekte. Demin söylediğim bahçe hortumu örneğine bakalım tekrar. Hortum bir noktada kıvrılmış ise çok az suyu ileriye geçirecektir. Fakat bu kıvrımı açtığınız takdirde su olduğu gibi tam kapasite akabilir.
Her üçü de uzun süre sessiz kaldılar ve düşündüler. Doktorun söyledikleri hiç de yabana atılacak şeyler değildi. Bir süre sonra Brick, gözler nasıl diye sordu, sağlam mı? Gözlerde hiçbir şey yok, tamamen sağlam her ikisi de. David konuşmaya korkuyormuş gibi hafif bir sesle, peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu.
Yapılacak bir tek şey var, o da arıza olan bölgeye girmek.
Yani ameliyat mı?
Evet.
David'in yüzü birden sarardı ve sadece gözlerinde bir korku ifadesi belirdi. Yani Debra'nın kafatasını mı açacaksınız? Ruby başını salladı ve
evet dedi.
Onun başı? David bıçağın keskin ağzını kendi başında imiş gibi hissetti. O güzel yüzün kesilip biçildiğini görür gibi oldu ve başını iki yana sallayıp hayır diye mırıldandı. Bana yaptıkları gibi onun da yüzünü harap etmenize izin veremem.
David,
Brigg'in sesi öylesine sert çıkmıştı ki David birden koltuğuna çöktü ve sesini kesti. Ruby'nin neler hissettiğini anlıyorum diyen sesi ise Brigg'in aksine çok yumuşaktı.
Merak etme, o noktaya başın arka kısmından gireceğiz, yüzüne hiçbir şey olmayacak. Saçları tekrar uzadığında yara izi de kaybolacak, zaten yara fazla büyük olmayacaktır.
David hala ısrarlıydı. Onun daha fazla acı çekmesine izin veremem. Şimdiye kadar çok acı çekti diye söylendi. Anlamıyor musunuz? Şimdi... Brick tekrar müdahale etme gereğini duydu ve
onun tekrar görme yeteneğine kavuşmasına çalışıyoruz burada diye konuştu. Böyle bir şey için bir parça daha acı çekmeye değmez mi yani?
Bu öyle büyük bir ameliyat sayılmaz David. Apandisit ameliyatının acısı bile bununkinden daha fazladır, inan bana. David susuyor, diğer ikisi ise onun kararını bekliyorlardı. David kararı başkasının vermesini ister gibi umutsuz gözlerle onlara baktı. Peki şansı nedir diye sordu. Ruby başını salladı ve bunu şimdiden söylemek olanaksız dedi. Peki ama hiçbir şey bilmeden onun bıçak altına yatmasına nasıl izin verebilirim? Bunu nasıl beklersiniz benden?
Pekala, sana şöyle söyleyebilirim. Görme yeteneğinin bir kısmını kazanma olasılığı oldukça fazla. Tam görebilme olasılığı ise pek fazla sayılmaz ama yine de var.
David başını salladı ve boğuk bir sesle, pekala dedi, bunlar iyi olasılıklar ama bunların tersi nedir?
En kötü olasılık hiçbir değişiklik olmaması. Böyle olduğu takdirde boşuna ameliyat olmuş ve acı çekmiş olacak.
David bir an düşündü ve sandalyesinden kalkıp pencereye gitti. Bir süre tankerlerin demirlediği körfezi ve parlak gökyüzünün altında dumanlı mavi renge bürünmüş uzaklardaki Tigerberg tepelerini seyretti. Brick kararlıydı ve David'i güç durumda bırakıyordu. Onun düşündüğünü görünce,
''Seçiminin ne olması gerektiğini biliyorsun David'' dedi.
David onlara karşı koyamayacağını anlamıştı, birden döndü ve ''Pekala'' dedi, ''ancak bir koşulum var. Daha önce de söylediğim gibi Debra'ya gözlerinin tekrar görebilme olasılığı olduğu söylenmeyecek.'' Fakat Dr. Friedman buna itiraz etti ve başını iki yana sallayıp ''Ona bunu söylemek zorundayız.'' diye konuştu. Brick de bıyığını sıvazlayıp ''Neden?'' diye sordu.
''Onun bilmesini neden istemiyorsun?''
David onun yüzüne bakmadan bunun nedenini biliyorsun diye yanıt verdi.
Ruby peki ama diye atıldı, ona bunu söylemezsek buraya nasıl getireceksin?
Baş ağrıları olduğunu hepimiz biliyoruz. Başında bir tümör olduğunu söyleyebiliriz ona, öyle değil mi? Bu tümörün alınması için ameliyat olması gerektiğini söyleriz. Ruby başını iki yana salladı ve hayır dedi. Hayır, ona yalan söyleyemem, aldatamam onu. David bir an düşündü, sonra pekala diye kararlı bir sesle konuştu. O halde ona ben söyleyeceğim. Ameliyattan sonraki sonucu da ona yine ben söylemek istiyorum. İyi ya da kötü, her şeyi ona söyleyen ben olmalıyım. Anlaşıldı mı bu? Tamam mı? Doktor ve Brick onun kararlı olduğunu görünce istediğini yapacaklarını ve onun istediği şekilde konuşmasına izin vereceklerini söylediler.
David otel oda servisinden kendilerine bir piknik sepeti ve içinde iki şişe şampanya olan bir buz kutusu hazırlamalarını istemişti. David karısını da yanına alıp havalara çıkmayı ve bulutların arasında uçmayı çok istiyordu. Fakat Debra'nın meselesi nedeniyle bundan vazgeçmiş ve bir piknik yapmaya razı olmuştu. Teleferiye binip Table Dağı'nın kayalıklarla dolu tepesine çıktılar ve en son istasyonda inip platoda bir yol bularak bir süre yürüdüler. Birkaç dakika sonra zirvenin kenarında kenti ve okyanusun uçsuz bucaksız sularını tepeden gören bir yer bularak oturdular. Kentin gürültüsü 2000 feet yükseklikte olmalarına karşın kulaklarına hafif hafif geliyordu. Dikkatle dinledikleri zaman rüzgarın uğultusu arasında bir otomobilin kornası, istasyondaki bir lokomotifin gürültüsü ve yamaçtaki bir okulda bağırışan çocukların seslerini duyabiliyorlardı. Hatta bir ara kentteki bir camiden Müslümanları ibadete davet eden müezzinin ezan okuyan sesini bile duydular. Fakat tüm bu sesler onların yalnızlığını arttırır gibiydi. Her şeye rağmen kentin pis havasından sonra bu tepelerin havası, hele güneybatı rüzgarları ile çok temiz ve sıcaktı. İnsan rahatça nefes alabiliyordu. Yan yana oturup şampanyalarını yudumlamaya başladılar. David konuşmaya nasıl başlaması gerektiğini düşünüyordu. Tam kararını vermiş, konuşmak için ağzını açmak üzereydi ki Debra ondan önce davrandı. ''Yaşamak ve aşık olmak çok güzel sevgilim.'' dedi. ''Biz ikimiz de şanslı insanlarız değil mi? Benimle aynı fikirde değil misin David?'' David boğazından onayladığını gösteren garip bir ses çıkardı ve cesaretini toplamaya çalıştı. Bir süre düşündü ve sonra ''Elinden gelseydi bazı şeyleri değiştirmek ister miydin?'' diye sordu. ''Oh tabii, insanların istekleri sadece öldükleri zaman sona erer.'' Hiç kimse genellikle yaşamından memnun değildir. Her zaman bir şeyler isterler insanlar. Ben de bazı küçük şeyleri değiştirmek isterdim tabii. Ama büyük şeyleri değil. Sen ve ben değişmemeliyiz. Örneğin şimdi olduğundan daha iyi yazmak isterdim. Bir süre konuşmadan şampanyalarını yudumladılar. Sonra David güneş alçalmaya başladı diye konuştu. Debra bana manzarayı anlatsana deyince, bulutların ve okyanus sularının güneş ışıkları altında aldıkları renkleri anlatmak için uygun sözcükler aradı. Fakat bunları ona gerçeğe yakın bir şekilde anlatabilmesi hiç de kolay değildi. Birkaç kelime söyledikten sonra birden durdu ve sözü değiştirip, ''Bugün Ruby Friedman'ı gördüm.'' dedi. ''Onunla bir görüşme yaptım.'' Debra onu duyunca birden donup kalıverdi. Korkunç bir orman canavarı ile karşılaşmış küçük bir hayvana benziyordu. Ürkmüş gibiydi. Bir süre sessiz kaldı, sonra ''Haberler kötü mü?'' diye sordu. ''Neden böyle?'' dedin. ''Çünkü bugün buraya beni bu amaçla getirdiğini biliyorum ve sen de bir şeylerden korkuyor gibisin.'' David ''Hayır.'' diyerek yalan söyledi. ''Yalan söyleme, bunu hissediyorum. Benim için korkuyorsun.'' David onu ikna etmeye çalışıyordu. Hayır diye devam etti. Sadece biraz endişeliyim, o kadar. Anlat bana her şeyi. Başında bir beze ya da tümöre benzer bir şey var. Henüz tehlikeli değilmiş. Ama bu konuda bir şeyler yapılması da gerekiyormuş. Daha önce hazırlandığı şekilde konuşmak istemesine karşın bunu beceremedi ve her şeyi ona olduğu gibi anlatıverdi. Debra onu dikkatle dinledikten sonra bir süre hiç sesini çıkarmadı. ''Bu ameliyat gerçekten gerekli mi sevgilim?'' ''Evet canım, gerekli.'' Debra bunu duyunca başını sallayıp ona olan güvenini göstermiş ve sonra da gülümseyerek kolunu sıkmıştı. ''Bunda üzülecek bir şey yok ki sevgilim. Neden sıkıyorsun kendini David? Biliyorsun bizim dünyamız ayrı. Bize hiçbir kötülük yapamazlar. Şimdi teselli etme sırası Debra'ya gelmişti.'' David bir kolu ile onu kendisine çekerek ''Tabii hayatım, her şey yolunda gidecek.'' derken elindeki kadehten bir miktar şampanyayı da üzerine döktü. ''Ne zaman olacak bu iş David?'' ''Yarın hastaneye yatacaksın, ertesi sabahta ameliyat olacaksın.'' ''Bu kadar çabuk mu?'' ''Bir an önce bitmesi daha iyi değil mi?'' ''Evet, haklısın sevgilim.'' Şimdiye kadar büyük bir cesaret örneği göstermiş olmasına rağmen şampanyasını yudumlarken düşünceli gibi görünüyordu. Bir süre düşündükten sonra başını David'in yüzüne doğru kaldırıp sordu. ''Kafatası mı açacaklar değil mi David?'' David'in hafif bir sesle ''Evet.'' demesi üzerine ona yaslandı ve hafifçe titredi. Bunun hiçbir riski yok Debra sevgilim.
Yoktur tabii canım. O kadar büyük bir şey olmaması gerek.
Gecenin ilerlemiş bir saatinde birden uyandı ve onun yanında olmadığını o an idrak etti. Sevgili karısı yan tarafında kıvrılmış olarak yatmıyor, uyumuyordu. Hemen yataktan indi ve banyoya gitti. Banyonun boş olduğunu görünce dairenin oturma odasına geçti ve ışıkları yaktı. Debra elektrik düğmesinin çıkardığı sesi duymuş ve hemen başını yana çevirmişti. Fakat David o daha başını çevirirken bir an içinde olsa gözlerinden yanaklarına süzülen gözyaşlarını görmüştü. Hemen onun yanına gitti.
''Ne var sevgilim?''
''Uyuyamadım David.''
''Sinirli olmalısın, doğal bu.''
David bunu söyleyerek onun oturduğu divanın önüne çöktü fakat ona dokunmadı.
Debra bir rüya gördüm diye konuştu. Pırıl pırıl bir havuzda yüzüyor ve bana sesleniyordun. Senin o gülen gözlerini, yakışıklı yüzünü gördüm.
David bunları duyunca birden irkildi. Karısı onu eski yakışıklı haliyle görmüştü. Gördüğü şu anki çirkin ve yanık yüzlü David değildi.
Sonra birden batmaya başladın. O güzel yüzün ağır ağır suların altında kaybolmaya başladı.
Sesi titremeye başlamıştı. Birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra devam etti.
Korkunç bir rüyaydı. Bağırdım ve senin arkandan gitmeye çalıştım. Fakat kımıldayamıyordum. Sen de derinliklere doğru batıp gittin. Suyun rengi simsiyah oldu ve o anda uyandım. Kafamın içi kapkaraydı. Sadece dönen bir karanlık vardı kafamda.
David, bu sadece bir rüyaydı sevgilim diye fısıldadı.
Debra da fısıltı halinde bir sesle, ''David dedi, yarın herhangi bir şey olduğu takdirde.''
David birden kızmış gibi hiçbir şey olmayacak derken Debra eliyle onun ağzını kapattı.
''Eğer bir şey olursa'' diye devam etti, ''mutlu olduğumuz günleri düşün sadece. Seni çok sevdiğimi hiçbir zaman unutma.''
Groot Shore Hastanesi Devil Tepesi'nin yamaçlarına bina edilmişti ve tepe Table Dağı'ndan derin bir vadi ile ayrılmış konik şekilli bir dağ parçasıydı. Tepenin zirvesi gri kayalarla kaplı olup yamaçları çam ormanları ile yemyeşildi. Daha aşağılarda ise Cecil John Rhodes'un devlete bağışladığı geniş bir yeşil alan ve park bulunuyordu. Bu geniş yeşil alan ve park arazisinde geyik ve antilop sürüleri serbestçe dolaşıp otlanırlardı. Hastane çatıları kırmızı kiremitlerle kaplı beyaz binaların bir araya geldiği büyük bir kompleksti. Beyaz duvarlar ve kırmızı çatılar güneşte parlıyorlardı. Ruby Friedman Debra için özel bir oda ayarlamış ve bunun içinde nüfuzunu kullanmıştı. Hemşire onları bekliyordu. Birkaç dakika sonra Debra'yı alıp götürdüler ve David yalnız kaldı. Ona karısını o akşam ziyaret edebileceğini söylemişlerdi. O akşam hastaneye gittiğinde Debra'yı ona hediye olarak aldığı kaşmir robe de chambre giymiş olarak ve yine kendisinin gönderdiği çiçeklerin arasında oturur buldu.
''Çiçekler harika kokuyorlar sevgilim, çok teşekkür ederim. Kendimi bir bahçedeymiş gibi hissediyorum.''
Başına bir türban sarmışlardı ve o güzel sakin gözleriyle çok uzaklara bakar gibiydi. Bu ona egzotik ve esrarengiz bir hava vermişti.
David demek saçlarını hemen kestiler ha diye mırıldandı. Onun o güzel simsiyah saçlarına nasıl kıymışlardı. Suçlu kendisiymiş gibi içinde bir pişmanlık duygusu duydu Debra.
Onun neler düşündüğünü hemen sezinlemiş ve hastanede herkesin ona karşı çok iyi davrandığını, onu sevdiğini söyleyerek David'i teselli yoluna gitmişti. Bir ara gülerek insanların bana karşı davranışlarını görsen benim bir kraliçe filan olduğumu sanabilirdin dedi. Brick de David'in yanındaydı ve kendisini bu tür bir ortamda yabancı hissediyormuş gibi bir hali vardı. Onun ciddiyeti ve sertliği David'in canını iyice sıkıyordu. Bu nedenle Ruby Friedman'ın yanlarına gelmesiyle hepsi rahatlamış oldu. Doktor neşeli ve babacan haliyle Debra'nın ameliyat hazırlıkları sırasında büyük bir cesaret örneği gösterdiğini, doktor ve hemşirelere çok yardımcı olduğunu söyledi. Sonra genç kadına dönüp, ''Hemşire sana teşekkür etmemi istedi.'' diye devam etti. ''Ha, bir şey daha var. Sana yazdığım haptan başka bir şey almayacaksın, tamam mı? Yemek ya da başka bir şey içmek yasak.''
''Ne zaman ameliyat olacağım doktor?''
''Sabah erkenden işe başlayacağız. Yarın sabah 8'de. Ameliyatını Billy Cooper yapacağı için çok seviniyorum. Onu herkes kolay bulamaz. Fakat bana bir iyilik borcu vardı, kıramadı. Ameliyat sırasında ben de onun yanında olacağım. Ayrıca dünyanın en iyi yardımcı ekiplerinden biri de bizi destekleyecek.
Ruby, biliyorsun bazı kadınlar doğum sırasında kocalarının yanlarında bulunmasını isterler. Yani?
Ruby bu soru karşısında birden şaşırmış gibi bir an düşündü ve ''Evet, biliyorum ama'' diyerek sustu.
''Şey, yani demek istiyorum ki David de yarın orada bulunabilir mi acaba? Ameliyat sırasında onun yanımda bulunması bana moral verecektir.''
''Tabii bunu anlıyorum hayatım, fakat sen doğum yapmıyorsun ki.''
''Evet biliyorum, fakat siz isterseniz bunu ayarlayabilirsiniz değil mi?''
Sesinin tonu ve yüzünün ifadesi öylesine yumuşak ve istek doluydu ki onu reddetmek kolay değildi. Ruby güç durumdaydı, bir süre düşündükten sonra başını iki yana salladı. ''Çok özür dilerim, fakat bu olanaksız. Ama bakın ne yapabiliriz, onu öğrencilerin yanına çıkarabilirim.'' Oradan ameliyatı çok daha kolay ve net olarak izleyebilecektir. Ameliyat kapalı devre televizyon sistemiyle öğrencilerin bulunduğu odaya yayınlanmaktadır. David de oradan rahatça izleyebilir.
Fakat Debra ısrarlıydı. ''Oh ne olur'' diye yalvarır bir tonla devam etti. ''Onu yanımda hissetmek istiyorum. Biz birbirimizden ayrılmak istemiyoruz değil mi sevgilim?''
Başını çevirip David'in durduğunu sandığı noktaya doğru gülümsedi. Fakat David arkaya çekilmişti. Bunu yaptığına da hemen pişman oldu. Onu boşluğa gülümsemek zorunda bırakmıştı.
Debra bu kez ''Orada olacaksın değil mi David?'' diye ona sordu.
David onu bıçak altında görmenin getireceği acıyı düşündü. Fakat onu reddedemezdi. Başını salladı ve ''Tabii sevgilim'' diye mırıldandı. Hemen arkasından ''Her zaman da olacağım'' demek istedi. Fakat söyleyemedi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 316.